Ayrım 14, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 143. Cam pavyondan geçtim, nereye gittiğimi bile düşünmeden yürüdüm. Bu seslerle kendi aramda yeterince mesafe olmasını istiyordum o kadar. Duymak istemiyordum onları. Omuzumda bir elin temasını hissedince birden ürperdim. Sarışın, yakışıklı ve güleç yüzüyle Marger'dı. ''Çok özür dilerim Bragg, bin kere özür dilerim, çok sürdü.'' ''Ne olacak bunlar?'' diye adeta kabaca sözün ağzına tıkadım. Elimle de barakayı işaret ettim. ''Anlamadım.'' diyerek gözlerini kırpıştırdı. ''Kim onlar?'' Sonra birden anladı ve şaşırdı. ''Ya oraya mı girdiniz? Değmezdi canım.'' ''Ne demek değmezdi? Hurda demir işte.'' ''Ne? Seçimi yapılmış hurda demir işte. Gidiyor muyuz?'' Tutanağı imzalamamız lazım. Bir dakika, kim yapıyor bu seçimi? Kim mi? Kim olacak? Robotlar elbette. Nasıl? Yalnız onlar mı? Elbette. Şaşkın bakışlarım karşısında hayretle duraladı. Peki niçin onarmıyorlar? Kârlı değil de ondan. Ne oluyorlar peki? Hurda demirler mi? Bana Martin fırınının uzun ve ince silüetini gösterdi. Oraya gidiyorlar. Kağıtlar, kontrol tutanağı, birkaç parça kağıt daha masanın üzerinde hazırdı. Marger bölümleri birer birer doldurup imzaladı. Sonra kalemi bana uzattı. Parmaklarımın arasında evirip çevirdim. Hata ihtimali yok mu? Anlayamadım. Orada, o hurda demirler arasında, sizin deyiminizle hurda levhalar arasında hala işe yarayacak sağlam olanlar bulunamaz mı? Ne dersiniz? Ne dediğimi anlamıyormuş gibi bakıyordu yüzüme. ''Bu bizim sorunumuz değil ki.'' dedi. ''Ya peki kim uğraşıyor bununla?''
''Robotlar.''
''Onları denetlememiz gerekir.''
''Yok canım.''
Hatamın sebebini en sonunda anladığı için rahatlamış olarak gülümsüyordu. ''Bununla hiçbir ilgisi yok. Biz süreçlerin senkronizasyonu, sürat ve verimliliğini doğruluyoruz. Ama seçme gibi ayrıntılara girmiyoruz.'' ''Bizim işimiz değil bu. Hem yalnız yararsız değil, imkansız da. Bugün dünyada her yaşayan canlı yaratık başına 18 otomat düşüyor. Ortalama olarak 5'i 15 günde bir dönemlerini tamamlayıp hurdalığa atılıyor. Bu da günde yaklaşık 2000 ton demektir. Siz de her şeyi doğrulamamızın imkansız olduğunu görüyorsunuzdur. Unutmayın ki sistemimizin kuruluşu da ters orantılı bir ilişkiye dayandırılmıştır.'' Otomatlar bizimle uğraşıyorlar ama biz onlarla asla. Kendisine hak vermekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Hiçbir şey söylemeden kağıtları imzaladım. Tam ayrılacaktık ki kendim için bile beklenmedik bir anda insancıl robotlar üretilip üretilmediğini de sordum. İlke olarak hayır dedi ve pişman olmuş gibi ekledi. Onların zamanında az sorun açmamışlardı başımıza. Nasıl yani? Teknisyenleri bilirsiniz, doğayı öylesine ustaca taklit etmişlerdi ki bazı modelleri artık gerçek insandan ayırt edemez hale gelmiştik. Bazen insanlar buna tahammül edemiyordu. Birden aklıma beni Luna'dan getiren araçtaki olay geldi. Tahammül edememek mi? Bir daha tekrarladım sözcükleri, yani buna bir tür fobi, yani korku denebilir mi?
Ben psikolog değilim ama sanırım böyle denebilirdi. Zaten bu çoktan tarih oldu.
Artık böyle robot yok mu hiç?
Var, ulaştırma araçlarında. Hiç rastladınız mı siz?
Sorusuna cevap vermedim.
Alışverişinizi yapacak zaman bulabilecek misiniz?
Ne alışverişi? Neden sonra ona şehirde işim olduğunu söylediğimi hatırladım. Çıkış yerinde ayrıldık. Bir süre sokaklarda boş boş dolaştım. Bir Realon'a girip gösteri sona ermeden önce çıktım. Clavestra'ya döndüm. Canım çok sıkılıyordu. Şehre en az bir kilometre kala glider'ı gönderdim ve geri kalan yolu yürüyerek arşınladım. Her şey yolunda diyordum kendi kendime. Bunlar maden, tel ve camdan mekanizmalar. Pekala monte de edilir, sökülür de. Yine de iniltilerin yükseldiği o hangarı bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Küçük bir tepecikte durdum. Güneşin keskin ışığı altında manzara anlatılamayacak kadar güzeldi. Arada sırada bir obüs geldi. Gliderlardan bir ufukta kaybolan şoseyi aşıp geçiyordu. Ve birden bunları böyle seyretmeye hakkım olmadığını düşündüm. Haksızlıktı bu. Büyük bir yalan vardı ortada. Gırtlağımı sıkan bir yalan. Ağaçların arasına oturdum. Ellerimi yüzüme yapıştırdım. Döndüğüme pişman olmuştum. Eve döndüğümde beyaz bir robot yanıma yaklaştı.
''Sizi telefondan istiyorlar.'' dedi, sır veriyormuş gibi. ''Çok uzaktan, Avrasya'dan arıyorlar.''
Hemen peşinden seyirttim. Telefon holdeydi. Konuşurken canlı kapıdan bahçeye bakıyordum.
''Hal!'' diye bir ses işittim uzaktan gelen. Fakat belirgin bir ses. ''Ben Olaf!''
''Olaf, Olaf!'' diye sevinçle bağırdım. ''Neredesin? Hangi bucaktasın ahbap?''
''Narvik'te.''
''Ne yapıyorsun? Nasılsın? Mektubumu aldın mı?''
''Elbette, bu sayede seni nerede bulabileceğimi çıkardım.''
Bir anlık sessizlik.
''Ne yapıyorsun?'' diye güvenimi biraz daha yitirerek sordum. ''Hiç, ne yapabilirim ki ya sen?''
''İntibak, merkezine gittin mi?''
''Evet, bir gün için, sonra kirişi kırdım, anlarsın ya, elimde değildi.''
''Evet, biliyorum. Dinle Olaf, burada bir villa kiraladım. Ben de pek bilmiyorum ama dinle, atla gel buraya.'' Hemen cevap vermedi, sesinde kararsızlık vardı.
''Geleceğim. Evet, belki gelirim. Hal, bize ne diyorlardı, hatırlıyorsun herhalde.''
''Çok iyi hatırlıyorum ama ellerinden bir şey gelmez. Sıkıysa ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Atla gel haydi.''
''Niçin? Düşün bir kez Hal, belki de şey olur.''
''Ne olur?''
''Daha kötü olur.''
''Nereden biliyorsun kötü olacağını?''
Hıçkırır gibi güldüğünü işittim. Her zamanki gibi sessiz sessiz gülüyordu. ''Peki oraya gelmemi için istiyorsun?''
Birden çok parlak fikir geldi aklıma. ''Olaf, dinle bak, biliyor musun, burası kasaba gibi bir yer. Villa, yüzme havuzu, bahçe, yalnız... Biliyorsun şimdi nasıl, biliyor musun nasıl yaşadıklarını?''
''Birkaç şey biliyorum.''
Sesinin tonu sözlerinden daha çok şey anlattı bana. ''Görüyorsun ya, öyleyse iyi dinle beni, atla gel buraya ama daha önce boks eldivenleri bul kendine. İki çift dövüşeceğiz, göreceksin, olağanüstü olacak.''
''Hal, arkadaşım, nereden bulayım ben boks eldivenlerini, yüzyıllardır yapılmıyor ki.''
''Yaptırt öyleyse. Dört tek eldiven bulamam diyemezsin ya bana. Sonra küçük bir ring tokalaşırız. İkimiz becerebiliriz bunu.'' ''Olaf, şu betrizasyon denilen işlemden haberin var herhalde ha?''
''Elbette. Sana bu konuda ne düşündüğümü söyleyeceğim ama telefonda değil. Robotun birine şok etkisi yapabilir.''
''Dinle, atla gel. Dediğim gibi yapacaksın değil mi?'' Uzun bir süre sustu.
''Bilmiyorum. Bir anlamı var mı bunun Hal?''
''Peki öyleyse tasarıların nedir, anlatsana bana. Bir tasarım varsa seni kaprisimle sıkamam elbette.''
''Hiçbir tasarım yok. Ya senin?''
''Ben buraya sözde dinlenmek için geldim. Öğrenmek, okumak için. Ama bunlar tasarı değil. Sadece, başka bir işim olmamasından.'' ''Olaf.''
''Sanırım ikimiz de aynı hamurdan yoğrulmuşuz.'' diye mırıldandı. ''Hal, önemli değil. Eğer kafama dank ederse her an çekip gidebilirim yine.''
''Dur hele.'' diye sabırsızca bağırdım. ''Kediye kış demenin sırası değil. Topla pılını pırtını gel buraya. Ne zaman düşersin?''
''Yarın sabah orada olabilirim. Sen gerçekten dövüşmek istiyor musun?''
''Sen istemiyor musun?''
''Elbette, elbette arkadaş.'' diye güldü. ''Ve hiç kuşkusuz aynı senin nedenlerin yüzünden.''
''Oldu öyleyse bu iş,'' dedim telaşla. ''Bekliyorum seni. Selam.'' Odama çıktım. Bavullardan birinden bir kangal kalın ip çıkardım. İşte ringin ipleri. Şimdi dört direk, kauçuk ya da yay ayarladık ve ringimiz hazır demektir. Hakemsiz. Gerek yok hakeme. Ardından kitaplarıma gömüldüm ama sanki kafatasımın içinde beton vardı. Bir kere daha böyle olmuştum. Ben de çeliğe asılan karınca gibi sarıldım kitaba. Fakat hiç böylesine sert gelmemişti şimdiye kadar. 2 saat içinde 20'ye yakın kitap karıştırdım ama hiçbirine saplanamadım. Hatta öykü kitaplarına bile, yine de pes etmemeye karar verdim. En zor olduğunu sandığımı aldım. Metajenik çözümün monografyası. Başımla bir duvarı yıkmak istercesine ilk denklemleri çözmeye koyuldum. Derken yemek sinyali tınladı ve birden yüreğimde bir sızı hissettim. Artık yalnız değildim burada. Bir an odamda tek başıma yemek geçti aklımdan, sonra kendimden utandım. Beni maymuna benzeten o iğrenç trikoyu yatağın üzerine fırlattım. O eski bol kazağımı giydim ve yemek salonuna indim. Onlar masaya yerleşmişlerdi bile. Birkaç nezaket kelimesinden başka mutlak bir sessizlik egemendi sofraya. Çünkü onlar da pek konuşmuyordu. Konuşmaya gerekleri yoktu ki, bakışlarla ilişki kuruyorlardı aralarında. Kız bir baş hareketiyle onunla konuşuyor, bir göz kırpma, bir gülümsemeyle ne diyecekse onu ifade ediyordu. Yavaş yavaş içimde soğuk bir sıkıntı büyümeye başladı. Ellerimin acıttığını kavrayıp sıkmak, yakalamak, ezmek isteğiyle kıvrandığını hissettim. Umutsuzca neden ben böyle vahşiyim diye düşündüm. Ne diye matematik problemleriyle, kendi sorunlarımla uğraşacağıma bu kıza böyle bir kurt gibi bakmak zorunda mıyım ben? Ama bu kadarla da kalmıyordu. Kattaki odamın kapısını kapadıktan sonra gerçekten korkmaya başladım. İntibak merkezinde bana bütün araştırmaların normal sonuç verdiğini söylemişlerdi. Doktor Jufon da bana aynı şeyi tekrarlamıştı. Ama normal bir insan şu anda benim hissettiğim şeyleri hissedebilir miydi? Nereden geliyordu bu bana? Eyleme geçmiyordum, sadece bir tanıktım ben. Geriye dönüş olmayan bir şeyler, gezegenlerin hareketi gibi gerçekleşiyor, kendi yolunda yürüyordu. Pencereye kadar gittim, loş bahçeye baktım ve bu şeyin yemeğin ilk anından beri içimde olduğunu anladım. Yalnız bu şeyin meydana çıkması için zaman gerekmişti. Ben bu nedenle şehre gitmiştim, sonra da karanlıkların seslerini unuttum. Her şeye hazırdım bu kız uğruna. Bunun nasıl mümkün olabileceğini anlayamıyordum. Neden böyle olduğunu da, hatta bunun aşk mı yoksa delilik mi olduğunu da bilmiyordum. Umurumda bile değildi. Benim için artık hiçbir şeyin önemi olmadığını bilmekten başka hiçbir şey. İşte buna karşı savaş veriyordum. Bugüne dek vermediğim bir savaş. Koltuğun kenarına sarıldım ve kendimden müthiş korktum. Bir şeyler yapmak zorundasın diyordu mantığım. Bir şeyler yapmak zorundasın. Bu ancak geçici olabilir. O kız seni ilgilendiremez, tanımıyorsun bile. O kadar güzel de değil. Ona bir şey yapmayacaksın. Hayır, yapamazsın. Göklerin mavisi üzerine yemin et ki hiçbir suç. Işığı yaktım. Olaf beni kurtaracak. Ona her şeyi söyleyeceğim. Beni yanına alacak. Gideceğiz. Ne isterse yapacağım. Beni yalnız o anlayacak. Yarın geliyor, ne iyi. Odamın içinde dönüp durdum. Bütün bedenimi hayvanlar sarmış gibiydi. Bütün kaslarım. Kimseye bir kötülük etmek istemiyordum. Ama kendi kendime yalan söylemenin gereksiz olduğunun da farkındaydım. Olaf bana yardım edemezdi. Hiç kimse bana yardım edemezdi. Yerimden kalktım, 10 yıl içinde ani karar almayı öğrenmiştim. Kendi hayatım, başkalarının hayatları hakkında kararlar almak zorundaydım. Her seferinde de aynı davranıyordum. Soğuk bir serin kanlılık aklımı yönetmeye başlıyordu. Beynim bir hesap makinesine dönüşüyor, lehte ve aleyhteki puanları topluyordu. Şaşmaz ve kesin bir karar verme aracı haline geliyordu. Beni sevmeyen Gimma bile objektif davrandığımı söylüyordu. Şimdi de bundan başka türlü davranamazdım. Döndüm, yatmayı göze alamazdım. Bacaklarımı pencerenin kenarından dışarı uzattım. Yere kadar yaklaşık 3-4 metrelik bir yükseklik vardı. Atladım ve sessizce düştüm. Yine çıt çıkarmadan havuza kadar koştum, havuzu geçtim, yola çıktım. Yüzeyi hafif fosforlu şose, yılan gibi kıvrıla kıvrıla ilerideki tepelere doğru uzanıp gidiyordu. Çılgınca çarpan kalbimi yormak için giderek daha hızlı koşuyordum. Karşımda evlerin ışıklarını görene dek koşmaya devam ettim. Sonra yerimde ters yüzü çark ettim. Yorulmuştum ama zaten bunun için tempomu kesmedim. Sessizce de tekrarlıyordum. Al sana, bak hele bak. Ağaç fidanlarının çift sıra çiftine kadar böyle koştum. Yeniden villanın bahçesinin önünde durdum. Soluk soluğa yüzme havuzuna vardım. Betonun kenarına oturup başımı eğince suda yıldızların yansımasını gördüm. Yıldız görmek istemiyordum. Yıldızlara ihtiyacım yoktu. O geziye katılabilmek için adeta bir savaş veren delinin biriydim ben. Ne diye başka türlü bir yaşamın hiçbir işe yaramayacağını takdir edememiştim. Ayak sesleri duydum. Yanımdan gelip geçtiler. Adam koluyla kızın omzuna dolanmıştı. Aynı tempoda ilerliyorlardı. Adam eğildi. Başlarının gölgeleri birbirine karıştı. Ayağa kalktım. Adam kızı öpüyordu. Kız da başını onun kollarının arasında tutuyordu. Ellerinin aydınlık lekelerini görüyordum. İşte o anda bir utanç duydum içimde. Şimdiye kadar duymadığım bir utanç. Utanç beni ezdi geçti sanki. Ben deniz, yıldızlar arası gezegen, Arder'in yoldaşı yıldızlardan dönmüş bir bahçedeydim ve bir başkasının karısını baştan çıkartmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Hem de kızı da oğlanı da hiç tanımadan. Alçak, aşağılık, yıldız alçağı, beterin daha beteri. Bakmamam gerekirdi ama bakıyordum. En sonunda sarmaş dolaş uzaklaştılar. Ben ise havuzun etrafını dolandım, burnumun doğrultusunda koştum. Birden kapkaranlık bir silüet gördüm. Hatırı sayılır bir kitleye tosladım, bir arabaydı bu. Karanlıkta el yordamıyla kapısını buldum, kapıyı açınca ışık yandı içeride. Motor homurdandı, direksiyonu çevirdim ve farların aydınlattığı yola çıktım. Ellerim titrediği için direksiyona daha sıkı sarıldım. Birden kara kutu geldi aklıma. O kadar ani bastım ki frene, yana sıçradım, fırlayıp çıktım arabadan. Kaportayı kaldırıp deli gibi aramaya başladım. Motor hiçbir şey söylemiyordu. Nerede arayacağımı bilemiyordum. Belki de en öndeydi. Kablolar, dökme demir bir blok, bir kaset, kare biçiminde bilmediğim bir şey. Evet buydu, alet edevat. Çabuk fakat dikkatle çalıştığım ellerimi bulaştırmadan. Ağır siyah küpü iki elimle kavradım. Dökme demirden gibiydi. Yolun kenarındaki çalılıkların içine fırlatıp attım. Özgürdüm artık. Arabanın kapısını çarpıp hareket ettim. Otomobilim giderek hızlanıyordu. Islık çalan havayı işitiyordum. Motor uğulduyordu. Lastiklerin şose üzerindeki teması giderek tizleşiyordu. Bir viraj, hız kesmeden girdim, sola yatarak çıktım. Daha keskin bir tane daha. Merkez kaç gücünün beni yayın dışına doğru sürüklediğini hissediyordum. Ama yetmemişti daha, bir viraj daha. Uzayda boyun kırma pahasına yaptığımız tehlikeli hareketleri şimdi ben yerde yapıyordum. Boşlukları farlarımla delerek. Niyetim intihar etmek olduğu için değil, sadece hiçbir şey umurumda değildi ondan. Bir viraja daha girdim, araba kalktı. Bir süre tekerleklerin üzerinde gitti. Tiz çığlıklar gibi sesler çıkartarak düştü, oturdu. Arka taraf tok bir sesle bir direğe çarptı. Belki de bir ağaca mı? Motorun hırlamasından, göstergeçteki ibrelerin soluk aydınlığından ve rüzgarın zehir gibi sesinden başka bir şey işitilmiyordu. Bir an karşımda bir glider gördüm. Şosenin kenarına kadar çekilerek benden kaçmak istedi. Belli belirsiz bir direksiyon hareketiyle yanından geçtim. Otomobilin bir topaç gibi olduğu yerde döndü. Boğuk ve acı fren sesleri, yırtılan bir saç levha hışırtısı, sonra karanlık. Farlar sönmüş, motor stop etmişti. Derin derin havayı içime çektim. Hiçbir şeyim yoktu. Çarpmamıştım bile. Farları yeniden yakmayı denedim. Olmadı. Soldaki stop lambaları çalışıyordu. Onun solgun ışığında motoru yeniden çalıştırdım. Otomobil hırlayıp kükreyerek şoseye çıktı. Kendisine reva gördüklerimden sonra hala dayanabildiğine göre iyi makineydi doğrusu. Dönüş yoluna girdim, bu kez daha yavaş giderek. Ama ayağım yine pedalı kökledi. Karşıma bir viraj çıkınca yeniden şeytan dürttü beni. Lastiklerden dumanlar çıkararak durana dek motordan azami gücünü göstermesini bekledim. Direksiyona doğru fırlatıldım. Tam çitin önünde stop ettim. Otomobili çalılıkların arasına park ettim. Fidanları aşıp daha irice bir ağaç gövdesine tosladı. Marifetlerimi bilmelerini istemediğim için biraz dal koparıp kaportayı ve parlak farlarını örttüm. Otomobilin yalnız önünde hasar vardı, arkada ise sadece bir çizik. Bir süre dikkatle etrafa kulak kabarttım. Ev karanlıklar içindeydi. Her taraf ıssızdı. Kazazede otomobilin yanından uzaklaşıp otların üzerinde yürüdüm. Yüksek ve ıslak sazları dizlerimde hissedince kendimi üzerlerine bıraktım. Gözlerim kapanana kadar bekledim. Uyuyup gittim. Bir gülücükle uyandım. Tanıdık bir gülüştü bu. Daha gözlerimi açmadan kim olduğunu biliyordum. İliklerime kadar ıslanmıştım. Kırağı yağmıştı üzerime. Güneş doğmuştu. Bulutlarla örtülü bir gökyüzü, karşımda küçük bir bavulun üzerine oturmuş duran Olaf bana bakarak gülüyordu. Aynı anda ayağa fırladık. Onun da eli benimki gibiydi. Alabildiğince büyük ve nasırlı. ''Ne zaman geldin?''
''Şimdi.''
''Holder'le mi?''
''Evet, ben de öyle uyudum. İlk iki gece, biliyor musun?''
''Öyle mi?'' Gülümsemesi dudaklarında dondu, benimki de. Aramıza bir engel çıkmış gibi sessizce birbirimizi süzdük. Olaf benden 2 yaş büyüktü. Arder en iyi arkadaşıydı. Ancak onun ölümünden sonra biz birbirimize yaklaşmıştık, hem de sonuna kadar. Olaf dedim, karnın acıkmıştır değil mi? Haydi gel ziflenelim.
Bekle dedi, nedir bu?
Bakışlarını izledim. Bu mu? Hiç, otomobil. Biliyor musun, satın aldım anımsamak için.
''Kaza mı yaptın?''
''Önemli değil de anlarsın ya gece.''
''Yok yok, sen kaza yaptın ha?'' diye ısrar etti.
''Evet ama önemi yok, bir şey olmadı. Hem haydi gel, böyle bavulla kalacak değilsin ya.'' Bavulu kaldırdı, başka bir şey söylemedi, yüzüme bile bakmıyordu. Çene kastırdım, birkaç kez gerildiğini gördüm.
''Bir şeyler hissetti.'' diye düşündüm. ''Kazanın gerçek sebebini ne bilmiyorum ama tahmin edebiliyor.''
Yukarıda kendisine 4 boş odadan birini seçmesini söyledim. Dağlara bakan odayı seçti.
''Sen neden istemedin?''
''Ha, tamam, biliyorum.'' diye gülümsedi. ''Şu altın değil mi?'' ''Evet.'' Avucuyla duvara dokundu.
''Umarım normaldir tablo. Ekran falan değil ha.''
''Hiç çekinme.'' diyerek gülümsedim ben de. ''Sapışa kadar şerefli bir duvardır kendisi.''
14. ayrımın sonu. Sayfa 153.